Ayrım 3.
Şakakları zonkluyordu. İki kaşının arası, sinüziti adamlara özgü ağrıların merkezi oluyordu. Her gördüğünüz askere komutanım, her sivil baskıcıya abicim, efendim, beyefendi diyerek paçınızı kurtarmak için yaltaklanacaksınız. Ama kıçınıza cop sokulduğu zaman, ananıza avradınıza sövüldüğü zaman, aç bırakıldığınız, falak altında kendinizden geçtiğiniz zaman aklınız başınıza gelecektir diyordu mülayim abi. O zaman varamıyordu söylenenlere, olmaz görünüyordu. İlk konuşanın sesi, beni iyi dinlemen senin çıkarınadır. Sakın ha bizi küçümseme, tahsilliyim, atlatırım, militana notları okudum, bunlara uyuturum filan demeyesin. Öyle ahmakça tavsiyelerin burada sökmeyeceğini anlayacaksın. Biliyorsun Yaşar Yılmaz, Türkiye büyük bir komünist tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Ama biz galip çıktık bu savaştan, siz yenildiniz. Siz yenseydiniz bize ne yapardınız, söyle bakalım. Ben komünist değilim diyemiyor Yaşar, susuyor, çıt çıkmıyor odada. Evet, siz yenildiniz ve elimize düştünüz. Neden buradasın Yaşar Yılmaz? Neden bağlı gözlerin? Neden ellerin ayakların zincirli biliyor musun? Bilmiyorum. Boynuna dürtüldü. Çubuklu adam konuştu. Daha öğrenmedin mi ayı? Efendim diyeceksin. Bilmiyorum efendim. Bilmiyorum efendim dedi Yaşar. İlk ses. Biz birer serden geçtiyiz Yaşar Yılmaz. Hiçbir partinin ya da dediğiniz gibi emperyalizmin, finans kapitalin uşağı değiliz. Biz hiç kimsenin uşağı değiliz. Olmayacağız da. Anlıyor musun? Allah göstermesin. Bir gün siz galip gelirseniz köşe başlarında, karanlık sokaklarda birer birer vurulacağız. Ya da işçi köylü diktatörlüğünüzün yaşlı birer bireyi olarak eski günleri anarak içimizde yaşayacağız. Ama şunu iyice kafanıza sokun ki yenilmeyeceğiz size. Seni buraya getirenler neden getirildiğini söylediler mi? Söylemediler. Çubuk iki kez üst üste dürtüldü. Söylemediler efendim. Söylemediler efendim. Ben de merak ediyorum, öğrenmek istiyorum. Anlaşacağız seninle. Bizim de öğrenmek istediğimiz şeyler var. Bize anlatacaksın. Biz de sana anlatacağız. Şimdi bize bu sol hareketlere ilk ne zaman katıldın? Bugüne kadar neler yaptın? Hepsini anlat. Bak bu kadar komisyon üyesi seni dinliyor, ona göre. Böyle geniş kapsamlı bir soru beklemiyordu. Amaçlarını seziyordu. Konuşturmak istiyorlardı. Konuştukça konuşmaya başlayacak. Bir yığın açmaza düşecek ve bilmedikleri, gereği olmayan konularda da bilgi verecekti onlara. Onlar da bu bilgilerden kalkarak sorgusu yapılanlara bazı şeyler soracak. Her şeyi biliyor sanasını aşılayıp çökerteceklerdi onu. Az konuşacaktı. Evet, dayanabilirse az konuşacaktı. Sorunuz çok geniş kapsamlı. Hepsini bir çırpıda hatırlamak zor. Üniversitede öğrenci hareketlerinin çoğuna katıldım. Hangilerine katıldığımı biliyor olmalısınız. De ki hiçbir şey bilmiyoruz. İstersen ta başından alalım işi. İlk, orta, lise, üniversitede. Kısaca hepsini anlat. Bizi değil, aşağıdaki kurma heyetini ikna edeceksin ona göre. Evet, konuşturmak istiyorlardı. Dev genç davasından ötürü 2,5 ay tutuklu kalmıştı. Bir arkadaş anlatıyordu Davut Paşa'da. Önemsiz sorular soruyorlardı. Kravatının rengi, gömleğinin rengi, ne içtiniz, çay mı, kahve mi, ne yediniz gibi. Önemsemediğim için en küçük ayrıntıyı bile anlatmakta sakınca görmüyordum. Fakat işin boku sonra çıktı. Hüseyin'i yakalıyorlar. Anlat ulan, her şeyi biliyoruz diyorlar. Benden öğrendikleri ayrıntıları söylüyorlar. O gün diyorlar falan yere gittin. Üzerinde mavi bir gömlek, siyah mavi çizgili bir kravat vardı. Şekerli bir kahve söyledin ve cigarayı tersten yaktın. Daha anlatalım mı? Yoksa konuşacak mısın diyorlar. Hüseyin düşünüyor. Cigarayı tersten yaktığımı bildiklerine göre bunlar her şeyi biliyorlar. Ve anlatıyor her şeyi. Sonra beni çağırıyorlar. Yatırıyorlar. Gerisini de ben söylüyorum. Aslında polis bir şey bilmiyordu. Her şeyi biz söyledik. Aptallığımızdan. Yok. Polis deneyimimiz yok. Düşünüyor musun Yaşar Yılmaz? Düşünüyorum efendim. Çocukluğuna, çocukluğunun derinlerinden kalan günlerine döndü Yaşar. Pusların, sislerin içinde el yordamıyla önünü görmeye çalışan yaşlı bir adam gibiydi. İrili ufaklı bir yığın olay kıpır kıpır uyanıyor, karanlıklardan, derinlerden sıyrılıp belliğine çıkmaya çabalıyordu. Bir bira bardağının dibinde yüzeye ardı arda yükselen hava kabarcıkları gibi. Anlat bakalım, neden getirdiniz beni, suçum ne? O konuya sonra geleceğiz. Önce seninle anlaşalım, bir diyalog kuralım, gerisi kolay. Ne anlatayım bilmiyorum ki. İlk, orta ve liseyi nerede okudun? Öğrenci hareketlerine nasıl girdin? İlkokulu köyümüzde okudum. Sonra Adana'ya gittim. İstiklal Ortaokulu'nda ve Erkek Lisesi'nde okudum. Üniversitedeki olayları bilirsiniz. Saklısı gizlisi yok çünkü. Ben iyi satranç oynardım. Bu yüzden sevilen bir öğrenciydim. Cemiyet başkanı seçtiler. Bak sen işe. İyi satranç oynayanları cemiyet başkanı seçiyorlar demek. Ben de iyi tavla oynarım. Beni de seçerler mi dersin? Ha? Çok heyecanlı. Peki anlat bakalım. Boğaz Köprüsü ve 6. Filo eylemlerine katıldım. Herkes katılıyordu zaten. Peki sonra? Partiye girdim. 70'te. 71'e kadar aday üyeydim. Sonra asil üye oldum. Sonra da sıkı yönetim geldi. Eski öğrenci eylemlerinden ötürü dev genç sanığı olarak tutuklandım. 2,5 ay hapiste kaldım. Davut Paşa'da. Çıktıktan sonra da köye gittim. Radyoda duruşma için çağrıyı duyunca geldim. 20 gün oluyor. Bu kez siz aldınız beni. Getirdiniz buraya. Neden getirdiniz de bilmiyorum. Anlayacaksın bizi Yaşar. Bak sana bir ipucu vereyim. Harun Karadeniz, Esat Yarar, Ertuğrul Tuğbay ve Osman Saffet Arolat ve sen. Bu çemberi düşün. Bu arkadaşlarla aynı dönemlerde aynı nedenlerle tanışmışım. Nasıl bir ilgim olabilir ki? Çubuk boğazına dayandı. Acıtınca yedek itti. Burgu gibi kıvrıldı. Dinle. İzinsiz söz kesme. Fısıltılar oldu. Albayım deniyordu sık sık. İlk konuşanın albayım olduğunu anladı. Albayım. Peki Yaşar Yılmaz, şimdi sana kağıt kalem verecekler. Bütün bildiklerini yazacaksın. Bakalım dürüst davranacak mısın? Biz her şeyi biliyoruz. İyi düşün ve bir bir yaz. Hangi sendikacıları tanırsın? Tipten kimlerle arkadaşsın? Okuldan kimlerle arkadaşsın? Bunları bu gece düşüneceksin, yazacaksın. Yarın sorgun olacak. Bizi yanıltmaya kalkışırsan yandın. Bizim de senin gibi vaktimiz çok. Aceleye gerek yok. Bize yardımcı ol. Seni hemen geldiğin gibi geri gönderelim. Aksi halde sana eziyet etmek zorunda kalacağız. Biz sadist insanlar değiliz. Senin gibi aydın bir delikanlıya bunları açıklamanın gereği yok. Zaten seni sorguya çekenler ve uzmanlardan çoğu yurt dışında eğitim görmüş, yüksek tahsilli, yurtsever insanlardır. Hadi evladım. Şimdi çıkarsınlar seni. Düşün. İyi düşün. Soluksuz bekliyordu. Lastik artan bir acıyla sıkıyordu kafasını. Uyuşturuyordu. Ayak sesleri birbiri ardından yankılar yaparak, çalkantılı derin izler bırakarak gitti. Kalk! Kolundan tutup kaldırdılar. Sarhoş gibiydi. Yürüyüşünden dengesini yitirdiğini seziyordu. Eğil! Eğildi. Merdiven iniyorsun. Uykuyla uyanıklık arasının bütün izlerini taşıyordu şimdi. Nesnellikle bağları tek tek kopuyor, sigara dumanı dondurulmuş bir balon gibi uçacağını sanıyordu. Dönüyoruz. Kapının gıcırtısını tanıdı. Harun, Osman, Ertuğrul bu arkadaşlarla nasıl bir ilgi kurabilirlerdi? Gözlerini açtılar. Yatağa uzandı. Gözleri tavana dikili kıpırtasız kaldı bir süre. Sendikacılar sözü. Ağırlık kazanarak biçimleniyordu kafasında. Yanılmıyorsa gemiler için sorguya çekilecekti. Reichstag örneği bir komplodur dediği gemiler için. Ürperdi. Yemek getirdi bir yer. Bir kapta 2-3 kaşık pirinç pilavı, ince bir dilim ekmek, bir bardak su. Ardında asık yüzde duran bir onbaşı. Albayım izin verdi. Yemekten sonra içebilirsin. Tek bir sigarayı masanın üzerine koydu. Bunlar da kağıtların. Yetmezse yine getiririm. Kağıtları ve ucu iyi açılmış bir kurşun kalemi de bıraktı masaya. Er masayı iyice yaklaştırdı. Gittiler. Pilava ekmeğe baktı. Suyun yüzünde ince tozlar, battaniye kılları görünüyordu. Cigaranın tütünleri dökülmüş, cılız, sağlıksız, kendine güvensiz duruyordu. İsteksiz bir iki kaşık aldı. Yiyesi yoktu. Bıraktı. Kağıtlar ve kalem. Ne yazacaktı? Yan yatıp düşünmeye başladı. Sorgucular, hiçbir partinin ya da dediğiniz gibi emperyalizmin, finans kapitalin uşağı değiliz diyen sorgucular. Birer serden geçti olduklarını söyleyen, mümkün olduğunca anlayışlı, yumuşak, insanca görünmeye çalışan sorgucular. Peki kime hizmet ediyor bunlar? Hangi sınıfa? Emperyalizme? Finans kapitale? Onların gözünde en küçük kıpırtı komünist tahrikidir. Hakkını arayan, haksızlığa tepki gösteren herkes komünisttir ve ezilmelidir diyordu Mülayim abi. İtalyan faşistlerini, Alman faşistlerini anlatıyordu. Onların yalanlarını, ikiyüzlülüklerini. Dimitrov'un bir yazısını anımsıyor Yaşar. Faşizm, kitlelerin özünde kökleşmiş ön yargılarını alevlendirmekle kalmaz. Onların duygularına, adalet anlayışlarına ve hatta bazen de devrimci geleneklerine el atar. Alman faşistleri, büyük burjuvazinin bu uşakları ve sosyalizmin düşmanları neden kendilerini kitlelere sosyalistler olarak tanıtırlar? Neden yönetimi ellerine geçirdiklerinde devrim yaptık derler? Çünkü Alman emekçilerinin yüreklerindeki devrime olan inancı ve sosyalizme yönelme isteğini sömürürler de ondan. Tabağı ve bardağı almak için geldiler. Cigarasını yakıp gittiler. Cigaranın mavi bulanık dumanı, düşüncelerine uygun biçimde ağır ağır dağılıyor, odanın soğuk, ürperti veren havasına karışıyordu. Tahta döşeme çok pisti. Saç kılları, Çiğnenmiş 3-5 küçük izmarit, buruşturulup gelişi güzel atılmış bir bafra paketi, dibine dek yanmış, kıvrılmış kibrit çöpleri, küçük böcekler, karyolanın yastığına yakın kısmına, yatağın ucuna mürekkep dökülmüş. Karyolanın tahtasından süzülerek döşemeye 2-3 damla damlamıştı, kurumuştu. İçine basan sıkıntıyı yenemiyordu. Uzandığı yerden kıpırtısız, tavanı, döşemeyi, küçük pencereyi, kapıyı, kollarını, kollarındaki zinciri seyrederek hep düşünüyordu. Ne yazacaktı? Zincir şıkırdıyordu bileğinde. Uyuşuyordu sık sık. Kolunu bileğine oynatırken zincir şıkırdıyordu. Nöbetçi gözünü dayayıp bakıyordu mercekten. Artık bağırmıyordu. Ses ver komünist demiyordu. Bitmek üzereydi cigara. Attı. Uzun bir süre kendi kendine tükenişini, soluksuz kalışını izledi cigaranın. O güne dek kontr gerilla adını duymamıştı. Kurumuş kan lekeleri ve paslı zincirler, bu yatakta kim bilir kaç devrimci benzer tedirginlikleri, kuşkuları, korkuları yaşadı. Zulmün ve vahşetin acımasız ürpertisini duydular. Bu kanlar kimin? Bu kanlar neden Mülayim abi aklına getiriyor? Kan ve ateş, kan ve zulüm, kan ve Mülayim abi. Neden kovmak istiyor onu aklından? Zayıflığını, bir yığın yanlış eğilimini anımsattığı için mi? Onunla konuştuğu günlerde adını koyamadığı tedirginlikler duyardı. Köylülüğünden, küçük üretiminden kaynaklanan eğilimlerini eleştirir. Kimi zaman kızdırırdı Yaşar'ı. Kızmak yok, eleştiri göğüslemeyen, dersler çıkaramayan gelişemez derdi. Hem çeken hem de iten bir yanı vardı Mülayim abinin. Sınıfının adamı olmak zorundasın Yaşar derdi. Nasıl olunurdu sınıfının adamı? Sınıf iktidarı için mücadele gerek. Bu kanlar kimin? Bu kanlar kimin Mülayim abi? Öyleydi. Sela veriliyordu. Üç ayrı yandan, birbirine karışarak, ayrıcalıkları seçilerek bir noktada tek ses olarak, yine ayrılarak dalga dalga gitti. Cuma dedi. Bugün cuma. Çocukluğunun cumaları, köylülerin cami duvarı dibi sohbetleri, buruk, acı yüklü anılar ve kan lekeleri. Kağıtları saydı. 15 yapraktı. Nasıl dolduracaktı bunları? Yetmezse yine getiririm demişti onbaşı. Ne yazacaktı? Ben Ken köyündenim. Ken köyünün dağları çıplaktır, ağaçsızdır, toprağı verimsizdir, kıraçtır. Kendiler yoksuldur. Ben ilk kez ortaokula giderken giydim pantolonu ve ilk beyaz ekmeği o yıl yedim. İlçede yaşımı büyütürken beyaz ekmek yiyen ölmez diyebilir miydi? Kalemi aldı. İlkokulu köyümde okudum. Ortaokulu Adana'da, İstiklal Ortaokulu'nda. Gözleri puslandı. Sen artık Ken köyünün dağlarını unut çocuk. O çıplak ve kıraç dağları belki bir daha zor görürsün. İlk pantolonunu anımsıyordu. Kahverengi, kalın çizgiliydi. Ağası tanıdık bir mağazaya götürmüştü. Şalvarlıydı. Beyaz, eski, gızlevet lastikler vardı ayağında. Boyunu dışarıdan ölçtüler pantolonun. Kahverengi, kalın çizgili beğendi gösterilenler arasında. Sardılar. Bir de kundur aldılar Sümer'den. İstiklal Ortaokulu'nun önünde tahtadan bir bekçi kulübesi vardı. İlk kez orada giydi pantolonun kundurayı. O yıl Bekir Sapmaz öğrenci yurduna almadılar Yaşar'ı ve arkadaşlarını. Kontenjan dolmuş, müracaat zamanı geçmiş dediler. Kıyılı Bağ mahallesinde bir oda buldular birkaç gün sonra. Atatürk'ün kaldığı evin hemen arkasındaydı. Toprak damlı, basık, nemli bir odaydı. Penceresi yoktu. Kendi ve çevre köylü öğrencilerle 11 kişiydiler. Aynı odada kalıyorlardı. Yanlamasına 5-6 döşek seriyorlar. Yan yana, iç içe yatıyorlardı. Yataklar odayı baştan başa kaplıyordu. Bitişikteki iki oda daha iyiydi. Karahisalı İmam Hatip öğrencileri kalıyordu orada. Köyden bulgur, tarhana, soğan, patates, fasulye gibi yiyecekler getirmişlerdi. Okul dönüşü o günün nöbetçileri gaz ocağında yemek pişirir, topluca aynı kaptan yerlerdi. Çarşıdan tuz, gaz ve kibrit dışında hiçbir şey almazlardı. Mustafa Bey, Abidin Paşa Caddesi'nde bir fırın göstermişti onlara. Asri fırın. Her sabah nöbetçi gider, parasız 11 ekmek alırdı. Bazen yiyecekleri biterdi, kuru kuruya yerlerdi ekmekleri. Asri fırın o yıl okul bitinceye dek ekmek verdi onlara. Yatakta ders çalışırlardı. Pantolonlarını da akşamdan yataklarının altına sererler, böylece ütülenmiş olurdu. Okul eski istasyondaydı. Ordu evinin, adliyenin önünden, dört yol ve kuru köprüden geçerek yaya giderlerdi okula. Kenden, çevre köylerden, Adana'ya kum ve çakıl işlerinde çalışmaya gelirlerdi. Özellikle iş bulamayanlar ya da bir iki gün bulup sonra işsiz kalanlar gündüzleri işçi pazarına gider, geceleri de öğrencilerle birlikte aynı odada kalırlardı. Doğru dürüst temizlik yapmazlardı. Bitlenmişlerdi bu yüzden. Bitleri görünmesin diye çok dikkat ederlerdi. Beden eğitimi derslerinden önce siyah donlarını, atletlerini iyice gözden geçirirlerdi. Birbirlerinin sırtına başına bakarlardı. Günlerden bir gün sınıfta oturuyorlardı. Amcasının oğlu Atıf vardı yanında. Üç kişiydiler sırada. Biri yabancıydı. Ders dinliyorlardı. Sıranın üstünde bir bit gördü. Atıf da görmüştü. Fiske vurdu belli etmeden. Yok etti. Kıpkırmızı olmuştu. Dinleyememişti dersi. Sonra helada ağladı. Avcılar bitleniyor diyordu. Köyü de çok özlemişti. Yatağa uzandı. Tavan sinek pislikleriyle doluydu. Sen köyü unut çocuk. Kent köyünün dağlarını unut. Lastikli, çiçekli, naylon bir kravatı vardı. Tarım öğretmeni Şevket emmi kravatsız dersi almazdı kimseyi. Dayanılmaz bir hüzün duyuyor Yaşar ve bu hüzün gelinin kederli çizgilerle dolu yüzüyle birleşiyor. Oğlum bir kerecik olsun ana de. Sana bir toklu vereyim, kebaplar yapayım. Bir kerecik ana de oğlum. Susuyordu Yaşar. Bir kerecik bir oğlum, bir kerecik ana de. Bu yaşa geldi, bir kerecik olsun ana demedi Yaşar. Herkes gibi o da gelin derdi anasına. Oysa şu beyaz kağıtlarla binlerce kez ana yazmak, binlerce kez bütün gücüyle ana diye bağırmak istiyordu. Anam, kurban anam, beni bağışla. Acı boğazında düğümlenen bir lokmadır şimdi. 8-10 yaşlarındaydı. Köyden bir saat uzaklıkta, Gümüldek Dağı'nın eteklerindeki taş kesene yaylaya gitmişlerdi. Gelin küçük kardeşini hamileydi o zaman. Yağmurlu, şimşekli bir akşamdı. Yaylanın yaşlı kadınları öğleden beri başında bekliyorlardı. Gelin sancılıydı ve Yaşar komşuları Hacı Kahyagil'de oyun oynuyordu. Happa çağırdı onu. Yaşar'ım, yiğidim, ağan gelecekti. Gecikti, Polatlı Pınar'dan. Nesli'ye haber ver, yetişsin, gadanı alayım dedi. Nesli Polat Pınarlı ünlü ebeydi. Yaşlı, yüzü bumburuşuk bir kadıncağızdı. Polat Pınar 2 saatlik bir yoldu. Gelin ölecek diyorlardı. Fiskoslar oluyordu. Yaylada erkek yoktu. Köyde kalmışlardı. Hasat mevsimiydi. Gelin ölecek diye çok korkuyordu Yaşar. Yokuş aşağı koşuyordu. Kırık ince bir dal vardı elinde. Karanlık iyice bastırmıştı. Yağmur yağıyordu. Şalvarı dizine dek çamurdu. Gıslavet lastiklerini çıkardı eline aldı. Gelin ölecek sözü aklından çıkmıyordu. Başı döndü koşarken. Düştü, kustu. Şimşek çaktı ve aydınlığı kayaları, ardışları, meşeleri kucakladı. Çok gürledi, yankılandı. Gök çatladı. Ardından hızlandı yağmur. Bir taşın dibine sinmişti. Ayağa kalksa başı dönüyordu ve aklına gelin ölecek sözü. Ağlamaya başladı. Allah'ım, gelin ölmesin Allah'ım. Bizi öksüz koma Allah'ım. Bir yandan da ağaçlara, kayalara tutunarak yürümeye çalışıyordu. Gelin ölecek. Koşuyordu. Uzaktan yağmur sesine, ağaçların uğultusuna karışan bağırtıları duyuyordu. Kulak verdi. Ağasının sesiydi. Yaşar! Neredesin Yaşar? Diye bağırıyordu. Aa, buradayım! Aa, buradayım! Diyerek geri döndü. Sese koştu. Bir yandan da gelin ölecek diyerek ağlıyordu. Nesli'ye atlı gönderdim. Korkma, bir şey olmaz diyordu ağası. Yola indiler. Yağmur dinmişti. Tıngırdayarak bir kağını geliyordu karşıdan. Ardında bir yaşlı kadın vardı. Yatırmışlar gelini kağınıya, köye götürüyorlardı. Ağası yaylığa döndü. Yaşar takıldı kağının peşine. Ay ışığı vardı. Yağmur, ardış ve toprak kokuyordu. Sancılanıyordu gelin. Dayanılmaz sesler çıkartıyordu. Eli karnının üstünde kıvranıyordu acıdan. Köye yaklaşmışlardı ki kadınlar koşuştu. Kağını durdurdular. Çıktılar kağınıya. Gelin bağırıyordu. Ay ışığı ardıç kokuyordu. Bir çocuk fiyatlaması duydu Yaşar. Oturdu ağladı. Kağını taşlardan zıplayarak, sekerek giderken doğumu kolaylaştırmıştı. Sonra öğrendi. İlkbahar geldi mi Çiğdem, Navruz, fırçalık toplardı mal güderken. Büyüklerse kengel biçmeye hazırlanırlardı. Her evin belli bir yeri vardı. Kadın erkek 15-20 gün emek verirlerdi bu dikene. Kengeller toplanır, kağnılarla haymalara taşınırdı. Yaşar kengel kökünden akan sütten sakız yapardı. Kengel sakızı. Kengel sakızlarını unut çocuk. Navruzu, burçalığı unut. Duyarlılığı karamsarlığa dönüşüyordu. Hücre duvarındaki yazılar canlandı belleğinde. Zulüm mutlaka yenilecektir. Arkadaş, sakın paniğe kapılma. Kahrolsun faşizm. Doğruldu, kalemi aldı. Bıraktığı yerden sürdürdü. Yoksul bir köylü çocuğuyum. Babamın adı Ahmet. Anımın adı Medine. 945'te Sayın Beyliğe bağlı Kent köyünde doğdum. Liseyi Adana Erkek Lisesi'nde okudum. 964'te üniversiteye girdim. Orta 2'ye devam edeceği yıl Bekir Sapmaz öğrenci yurduna giriş sınavlarını kazandı. Ve o yıl yiyecek, yatacak sıkıntısı bitti. Liseyi bitirinceye dek de bu yurtta kaldı. Orta sona dek ağası ve amcası Adana'ya Yaşar'a haçlık için çalışmaya gelirlerdi. Onları İnönü meydanındaki kahvelerde bulurdu. İşçiler akşamları orada toplanırlar, geceleri de şantiyede yatarlardı. Tahta ve çimento kağıdı üstünde. Yoksulluğa isyan ederdi Yaşar. Birkaç kez konuştu ağasıyla. ''Benim için rezil oluyorsunuz, gelmeyin.'' dedi. Dinletemedi. Bütün gücüyle derslere çalışıyordu. Çünkü evin tek umuduydu Yaşar. Yoksulluğun ve bütün yoksulların sorumluluğunu duyuyordu. Geceyi gündüze katıyordu. Daha orta üçteyken teknik üniversiteye girmeyi koymuştu kafaya. Cebir ve geometriye ağırlık veriyordu. İlk komünist sözcüğünü dört yolda bir duvar afişinde gördü. Ortaokula gidiyordu. Ağzından kırmızı alevler çıkartan bir ejderha resmi vardı afişte. Komünizm tehlikesi yazıyordu üstünde. Komünizmi afişteki gibi bir şey sanıyordu. Lise 1'de Yaşar Kemal'in İnce Mehmet'ini okudu. Hayran kaldı. Oysa Yaşar Kemal'e de komünist, roman içinde komünizm propagandası yapıyor diyorlardı. Bir daha böyle komünist kitaplar okuma dediler ve Nihal Atsız'ın kitaplarını verdiler. Yurt müdürü İsmail Hakkı Ergin, İmam Hatip Okulu'nun emekli müdürüydü. Gençlerin milliyetçi ve mukaddesatçı olmaları için özel çaba gösteriyordu. Önce adliyenin karşısındaki Türk ocağına, sonra da İnönü meydanındaki Türk ocağı lokaline zorla götürürdü çocukları. Orada Atatürk, daha çok da İnönü'yü kötüleyen konuşmalar yapardı. İlhan Darandelioğlu'nu, Ahmet Emin Yalman'ı yaralayan Hüseyin Üzmez'i orada dinledi Yaşar. Anımsadıkça içini yaralayan olaylardan biri de Aziz Nesin'in kaldığı otelin camlarını kırmalarıydı. Aziz Nesin gelmiş dediler ve Türk ocağından hareket eden bir grup gençli Yıldız Oteli'nin camlarını kırdılar. Kahrolsun komünistler diye bağırıyorlardı. Yıl 965 mi, 66 mı, uluslararası kültür şenliği yapılıyordu. Gösteriler yeni komedi tiyatrosunda sürerken Polonya, Yugoslavya, Türk, Rus ve öteki ilke temsilcilerinin katıldıkları bir açık oturum düzenlenmişti. Gümüşsuyu'ndaki konferans salonunda tiyatronun halka götürülmesi konusu tartışılıyordu. Yaşar da 300-400 izleyiciden biriydi. Tartışma sırasında isteyen dinleyici de düşüncesini söyleyebiliyor, soru yöneltebiliyordu. Yaşar'ın sırasında iki koltuk ötesinde oturan kısa boylu, şişman, sevimli bir adam birkaç kez söz aldı ve görüşünü açıkladı. Önündeki yenice paketini, cigarasının külünü çırpa çırpa konuşuyordu. Kendine öyle güvenliydi ve söyledikleri Yaşar'a öyle sıcak geliyordu ki adama hayran kaldı. Açık oturumun sonunda küme küme çevresinde toplandılar o adamın. Ateşli ateşli tartışmaya giriştiler. Yaşar yanındakilere sordu. Kim bu adam? Aldığı yanıt onu dondurdu ve kendinden utandırdı. Aziz Nesin'di. Üniversiteye geldiğimde sol nedir, sosyalizm nedir bilmiyordum diye yazdı. Üniversiteye geldiğinde 600 lirası vardı. Gelin koyunları satıp vermişti. Bir iş buluncaya dek idare edecekti. Önce elektrik fakültesine kaydımı yaptırdım. Ancak ikinci yıl inşaatın daha geçerli olacağını düşünerek fakülte değiştirdim. Kalacağım yer yoktu. Kredi için yurtlar kredi müdürlüğüne başvurdum. Ayda 242,5 lira burs alacaktım. Ancak bu kredi 9 ay sonra çıktı. O zamana kadar aç, susuz ve yersiz kaldım. Derslere devam edemedim, bıraktım. Çünkü kalem, kağıt parası bile yoktu. Gerekli malzemeleri alamıyordum. Bir iki ay Beşiktaş'ta özel bir yurtta kaldıktan sonra Adana öğrenci yurduna gittim. 5-6 ay orada bir akrabamın yanında kaldım. Okula gidemiyordum. Çapa'dan Gümüşsuyu'na yaya gitmek zordu. Kredi çıkacak diye 50-100 liralık borçlar yığılıyordu. Yurtlar müdürüne gittim ve Gümüşsuyu yurduna girmek istedim. Almadılar. Sıraya girdim yurda girmek için. Ancak bu kredi 9 ay sonra çıktı. O zamana kadar aç, susuz ve yersiz kaldım. Derslere devam edemedim, bıraktım. Çünkü kalem kağıt parası bile yoktu. Gerekli malzemeleri alamıyordum. Bir iki ay Beşiktaş'ta özel bir yurtta kaldıktan sonra Adana öğrenci yurduna gittim. 5-6 ay orada bir akrabamın yanında kaldım. Okula gidemiyordum. Çapa'dan Gümüşsuyu'na yaya gitmek zordu. Kredi çıkacak diye 50-100 liralık borçlar yığılıyordu. Yurtlar müdürüne gittim ve Gümüşsuyu yurduna girmek istedim. Almadılar. Sıraya girdim yurda girmek için. Ancak 2 ay sonra sıram geldi, girebildim. İlk kez Kıbrıs'la ilgili bir mitinge ve yürüyüşe katıldım. Beyazıt'tan Taksim'e, Karaköy yolcu salonu önünden geçerek gitmiştik. Kahrolsun Amerika, ne Amerika ne Rusya, go home Yankee sloganlarını taşıyorduk. Johnson'ın İnönü'ye gönderdiği mektubu gençlik tepkiyle karşılamıştı. Gümüşsuyu'nda petrolün millileştirilmesini isteyen kampanya ile ilgili bir açık oturum yapıldı. Sokaklara, duvarlara, asfaltlara petrolün millileştirilmesini içeren yazılar yazıldı. 1965'te Adalet Partisi'nin iktidara gelmesi ve Faruk Sükan'ın çabalarıyla öğrenci birlikleri iki başlı olmaya başladı. Yani bir yanda yasal olarak ilerici öğrenciler, geniş öğrenci yığınlarının desteğini alarak kongre yapıyor ve dernek yönetim kurulunu seçiyorken, öte yanda polisin ve cemiyetler masasının yardımıyla 20-30 kişilik bir grup başka bir yerde kongre adı altında bir toplantı yapıyor ve kendi başına yönetim kurulu oluşturuyordu. Cemiyetler masası da sürküler vererek onu yasal kılıyordu. Adalet Partisi iktidarının tutumu ile o zamana kadar öğrenci gençliğinin kitlesel örgütü olan Türkiye Milli Talebe Federasyonu Adapazarı Kongresi ile iki başlı hale getirildi. Polis federasyonu 7 emine devrettiyse de sonraları komandoların eline geçti. Ben 1965'ten itibaren Türkiye İşçi Partisi'nin Beşiktaş ve Beyoğlu ilçelerine gidip gelmeye, ufak tefek işlerinde yardım etmeye çalıştım. Ancak devamlı gidemiyordum. İri iri ve geniş aralıklarla yazıyordum. Sayfa dolsun diye, öğrenci olaylarıyla dolu yıllarını düşündüm. 66-67 döneminde kaldığı yurt güpegündüz Milli Türk Talebe Birliği militanlarınca basıldı. Lokaldeki sandalyelerle dövüştüler. Birçoğu yaralandı. Yaşar'ın ilk büyük kavgasıydı bu ve kan içinde kalmıştı. Neden ve hangi gerekçeyle kimlerin saldırdığını çok sonra öğrendi. Polis, Milli Türk Talebe Birliği işbirliğinin ürünüydü bu. Gene aynı yıl Maçka'daki makine fakültesinde birlik seçimi sırasında kavga çıktığını bildirdiler. Yurttaydı Yaşar, gümüş suyu yurdunda. Bir anda 50-60 kişi toplanıvermişti. Heyecan içindeydiler. Taş toplayarak Dolmabahçe stadına doğru indiler. Karşıdan da ümmetçi komando karışımı bir grup geliyordu. Geceydi, polis geldi. Yatıştırmaya çalıştıysa da başaramadı. Polislerin üzerinden aşırtarak taşlıyorlardı. Her iki yandan da yaralananlar oldu. Artık kanıksadıkları bir şey vardı. Kan. Bir yığın öğrenci eylemine katıldım. Adalet Partisi iktidarı döneminde özel okullar her iş hanında, her köşede mantar gibi, bakkal dükkanı gibi kuruluyordu. Üniversite hocalarının dersleri aksatmaları, dersleri çoğunlukla yardımcılarına bırakmaları da tepkilere yol açıyordu. Buna karşı bizim öğrenci birliği kampanya açtı. Sloganımız özel okullara hayır idi. İstanbul-Ankara arasında yüzden çok öğrenci uzun bir yürüyüşe çıktık. Ben İstanbul'da öğrenci birliğinde ufak tefek işlere bakmak ve üniversiteye öğrenci sokmamak üzere kalanlarla beraberdim. Yürüyüşün devam edebilmesi ve etkin olabilmesi için derslerin boykotu gerekiyordu. Çünkü bir kısım öğrenciler boykot kırıcılığı yapıyordu. Bizim görevimiz bunları engellemekti. Öğrencilerin çoğu bilinçli değildi. Yönetme ve yönlendirmede coşku ağır basıyordu. Düşünmek, araştırmak, en doğru tavrı ve davranışı bulmak, eleştiri, öz eleştiri yoktu. Korkak sanılmamak için en olmaz işlere girişenler vardı. Bunun bilincine varmanın tedirginliğini duyuyordu Yaşar. Devrimciyim diyordu kendine ama tek bilimsel kitap okumamıştı. Sorunlara eğilişi kulaktan dolma bilgilere dayanıyordu. Çetin Altan, İlhan Selçuk, İlhami Soysal'ı izliyordum. İçinde dayanılmaz bir araştırma, öğrenme isteği gelişiyordu. Karşı devrim militanlarının artan baskısı devrimci öğrencileri şiddetle karşı koymaya yetiyordu. O zaman polisler işi pek sıkı tutmuyordu. Karakola düşen olsa da az sonra bırakıyorlardı. Sokakta bir subay görse haykırıyorduk. Ordu gençlik el ele. Bildiri, afiş basıyorduk, dağıtıyorduk. Geceleri duvarlara yazılar yazıyorduk. 68'in baharında Fransa ve Almanya'da öğrenci hareketleri kabardı. Çok geçmeden Ankara ve İstanbul'da yansımaları görülmeye başladı. Forumlar düzenleniyordu sık sık. Öğrenciler büyük bir coşkuyla katılıyorlardı. Mülazim abi o günlerde tanıdı. O öğrenci hareketlerini batıdan sıçrayan özenti bir olgu olarak görmüyordu. Etkisi vardı mutlaka ama asıl neden Türkiye'nin iş sorunlarıyla ilgiliydi. Ve öğrenci olayları üniversite duvarları arasında sıkışıp kalmamalıydı. Ülkenin ekonomik, toplumsal, siyasi sorunlarına canlılık katan, işçi köylü gençliğiyle bütünleşen, kitlelere devrimci öz götüren bir hareket olmalıydı. Bir gece yurt lokalinde bir forum düzenlendi. Görünümde kendiliğinden olma, özünde ise öğrenci birliğinin hazırladığı bir forumdu. Bir kısım devrimci öğrenciler, öğrenci birliğinin pasif, öğrenci hareketlerinin önleyici tutumu karşısında baskı yapıyor ve öğrenci birliğinin harekete önderlik etmesini istiyorlardı. Çünkü işgal devrimci bir eylemdi. Bütün öğrenci gençliği kucaklaşmıştı ve onların demokratik üniversite isteklerini, halkla birleşme isteklerini, anti-emperyalist duygularını içeriyordu. Yalnız işgalin içinde boğulmamak, onu amaçlara ulaşmak için araç olarak değerlendirmek gerekti. Oysa Öğrenci Birliği Başkanı açıkça bizim üniversite işgale katılmayacaktır diyordu. Devrimci öğrencilerin baskısı karşısında da durumu takip ediyoruz, olaylar nasıl gelişecek bekliyoruz diyordu. İşgalden yana görünmüyordu. Fakat sonunda artan baskıları göğüsleyemeyince herkes işgal yaptı, biz geride kaldık duygusu ile işgalden yana çıktı. Ancak işgal yasa dışı bir eylem, birlik ise yasal bir örgüt olduğundan perde arkası kalmayı seçiyordu. Söz alan öğrenciler işgal diyorlardı. Yaşar da konuştu. Yönetmeliklerin ve disiplin yönetmeliğinin ilkel, öğrenci aleyhine olduğunu, derslerin gereksiz şeylerle dolu olduğunu, yurt ve para sorununu ileri sürmeleri gerektiğini belirtti.